Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarını sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatimul Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 18'de 1403, Hicri Kameri 6 Recep 1446 ve Miladi Takvimle 7 Ocak 2025 Salı. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene sizler için sabah haberlerini sunacağım. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Kürt toprağını satmaz podcast'i, İslam'ı tanıyalım ve Kalıcı Itır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İtalyan gazetecinin tutuklanmasının Roma'nın İran karşı eylemiyle hiçbir ilgisi olmadığını belirtti. İran'ın Moskova Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Pezeşkan'ın Moskova gezisinin tarihi olacağını belirtti. Avrupa Troikası, İran'la yeni anlaşma planını duyurdu. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, fiyatların artışı fırsatçılıktan kaynaklanıyor dedi. Irak hükümeti terörle mücadeleye vurgu yaptı. Ve Siyonist rejim başbakanı Netanyahu, İran'ın ekseninin hala ayakta olduğunu söyledi. Şimdi haberler. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, bir İtalyan gazetecinin İran'da tutuklanması ile bir İran vatandaşının İtalya'da tutuklanması arasında herhangi bir bağlantının varlığını tekzip etti. İsmail Bekay, dün haftalık basın toplantısında bazı medyanın İran'da bir İtalyan gazetecinin tutuklanmasının İran vatandaşı Muhammed Abedi'nin İtalya'da tutuklanmasıyla bağlantılı olduğu yönündeki soruya yanıt olarak, bu iki konunun birbiriyle hiçbir ilgisi yoktur dedi. Bekay, İtalyan gazetecinin tutuklanma gerekçesini İran yasalarının ihlali olarak nitelendirdiği açıklamasında, Amerika'nın talebi üzerine bazı İran vatandaşları takip ediliyor ve bazı ülkelerde iade ediliyor ki biz bunu bir tür rehin alma olarak değerlendiriyoruz ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Abedini'nin durumuna ilişkin Dışişleri Bakanlığı'nın ve İran'ın İtalya Büyükelçisi'nin takibine değinerek, bu İran vatandaşının durumuyla ilgili devam eden takibe istinaden kendisine bir ölçüde konsolosluk kolaylıkları sağlandı ve ABD'nin ailesiyle temasa geçebileceği belirtildi. İran İslami İrşad ve Kültür Bakanlığı Yabancı Medya Genel Dairesi'nin duyurusuna göre İtalyan vatandaşı Cecilia Sala, 13 Aralık 2024'te gazeteci vizesiyle İran'a geldi ve 19 Aralık'ta İran İslam Cumhuriyeti kanunlarını ihlal etme gerekçesiyle tutuklandı. Bir İtalyan gazetesi Amerika'nın seçilmiş başkanının bir İran vatandaşının İtalya'dan Amerika iadesini durdurmayı kabul ettiğini bildirdi. İsna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre bir İtalyan gazetesi, Amerika'nın gelecek dönem başkanı Donald Trump'ın daha önce Milano'da gözaltına alınan bir İran vatandaşının Amerika'ya iadesini geçici olarak askıya almayı kabul ettiğini iddia etti. Amerikan hükümeti daha önce Muhammed Abedini Necef Abadi isimli İran vatandaşının İHA teknolojilerini İran'a aktarmakla suçlamıştı. Bazı raporlar Muhammed Abedini'nin Amerikan mahkemesi kararına göre Milano havaalanında tutuklandığını söyledi. Washington, İran'a aktarılan teknolojinin Suriye-Ürdün sınırı yakınındaki bir Amerikan üssüne saldırıda kullanıldığını ve bunun 3 Amerikan askerin ölümüne yol açtığını iddia etti. İtalyan gazetesi Il Giornale, dün İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin geçtiğimiz gün Amerika'ya yaptığı ziyarette Amerika Başkanı seçilen Donald Trump'a taleplerinden biri de ABD'nin iadesini durdurulmasıydı bilgisini paylaştı. İran'ın Moskova Büyükelçisi İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Mesut Pezeşkian'ın iki ülke cumhurbaşkanları arasında kapsamlı bir işbirliği anlaşmasının imzalanması ve ilişkilerin düzeyinin iyileştirilmesine yönelik ikili müzakerelerin yapılması amacıyla Moskova'ya yapacağı ziyaret tarihi olacak dedi. İran'ın verdiği habere göre Kazım Celali, Moskova'da İran muhabirine verdiği röportajda İran İslam Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında kapsamlı işbirliği anlaşmasının iki ülkenin Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ve Vladimir Putin tarafından 17 Ocak 2025'te imzalanmasının planlandığına değinerek, Tahran ile Moskova arasındaki ilişkiler iki komşuluk unsuru ve bölgesel ve uluslararası meselelere ortak yaklaşımlar temelinde ilerlemektedir ifadesine dikkat çekti. İran-Rusya ilişkilerinde komşuluk unsuruna işaret eden Celali, iki ülkenin tarih boyunca birbiriyle ilişkileri olmuştur ve elbette bu ilişkileri inkar edilemeyecek iniş çıkışlarda eşlik etmiştir dedi. Celali ayrıca iki ülkenin bölgesel meseleler ve terörle mücadele konusundaki ortak yaklaşımlarına değindiği açıklamasında, İslam devriminin uluslararası sistemde sultacılığı ve sultacılığın altına girmeyi reddettikten sonra İran İslam Cumhuriyeti'nin yaklaşımına atıfta bulunarak, bu söylem dünyada taraftar buldu ve bugün Rusya bağımsızlığını vurguluyor diye ekledi. Amerikan medyası Axios, Avrupalı bir yetkili ve iki bilgili kaynaktan alıntı yaparak, Avrupalı yetkililerin İran'la Tahran'ın nükleer programının mevcut durumunu ele alacak yeni bir anlaşma arayışında olduklarını duyurdu. İran Haber Ajansı'nın Axios web sitesinden naklen aktardığı haberinde, dün yerel saatle yayımlanan bir raporda, 3 Avrupa ülkesi olan Fransa, Almanya ve İngiltere ve İran'ın üst düzey yetkilileri nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması olasılığını görüşmek üzere Kasım ayı sonlarında Cenevre'de bir araya geldi ifadesi yer aldı. Söz konusu Amerika medyası şunları ekledi. Avrupalı bir yetkili ve toplantıyla ilgili bilgi sahibi olan diğer iki kaynak, Axios'a Avrupalı yetkililer 2015 nükleer anlaşmasının artık geçerli olmadığını ve yeni anlaşmanın İran'ın nükleer programının mevcut durumunu ele alması gerektiğini belirttiğini söylediler. Axios ayrıca yaza kadar anlaşmaya varılamaması halinde tetik mekanizmasına dayalı yaptırımlara başlayacakları konusunda da uyardılar. İranlılar ise böyle bir durumda İran'ın nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasından çekileceği ve nükleer tesislerine yönelik tüm Birleşmiş Milletler denetim ve izlemelerine son vereceğini duyurdu. Avrupa ülkeleriyle İran arasında bir toplantı daha 13 Ocak'ta planlanıyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı geçen hafta 2025 İran'ın nükleer meselesi açısından önemli bir yıl olacak demişti ifadesine dikkat çekti. Axios şunları da ekledi. Trump, İran'ın nükleer programını kontrol altına almak veya yok etmek için 2017'ye kıyasla daha az seçenekle karşı karşıya ve bu konuda karar vermek için daha az zamanı olacaktır. İran Saipa kadın futsal takımının baş antrenörünün adı dünyanın en iyi 10 antrenörü arasında yer aldı. Futsal Planet sitesi 2024 yılında kulüp takımlarının en iyi 10 teknik direktörünün ismini yayımlarken, İran kadın milli futsal takımının eski teknik direktörü ve Saipa takımının baş antrenörü Fatime Şerif'in ismi öne çıkıyor. Ayrıca İran milli futsal takımının baş antrenörü Vahid Şemsai'nin de isminin görüldüğü bu sitede milli takımların 2024 yılındaki en iyi 10 baş antrenörünün isimleri de yayımlandı. Bu site her yıl en iyi futsal oyuncularını seçiyor ve şimdi Ulusal Antrenörler bölümünde sıra Şemsai'de. Şemsai 2024 yılında İran milli futsal takımıyla Asya Uluslar Kupası'nda 13. şampiyonluğunu kazandı. İran milli futsal takımı 2024 Dünya Kupası'na katıldı ancak son 16 turda Fas'a elendi. Tahran'dan sabah haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor değerli dinleyiciler. Kabine toplantısı öncesinde en düşük emekli maaşı ile ilgili kamuoyunda bir açıklama yapması beklenen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, fiyat pahalılığına karşı satın almama özgürlüğü vurgusu yaparak vatandaşlara boykot çağrısında bulundu. Euronews'un haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü yapılan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, pahalı ürün satanları dize getirecek etkili yöntemlerden biri boykottur. Fırsatçılık yapanlara karşı en büyük kozumuz satın almama özgürlüğünü kullanmaktır sözlerini dile getirdi. 3 Ocak'ta açıklanan son enflasyon verilerine atıfta bulunan Erdoğan, bu rakamların enflasyonla mücadelede doğru yolda olduklarını teyit ettiğini savundu. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Aralık ayında yıllık enflasyonu %44,38 olarak açıklamıştı. Irak Başbakanı bu ülkenin ordusu teröre ve güvenlik tehditlerine karşı güçlü bir duvar olduğunu söyledi. Sahab kanalının Mehr Haber Ajansı'ndan naklen aktardığı haberine göre Muhammed Şia el-Sudani bu ülke ordusunun kuruluşunun 104. yıl dönümünde büyük bir askeri ve ulusal kurum olarak ordu terörizme ve olası tehditlere karşı güçlü bir duvar sayılır dedi. Irak Başbakanı Beşar Esad hükümetinin devrilmesinin ardından Bağdat'ın Suriye'de Suriye halkının yanında durduğunu ve ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasının önemini vurguladı. Suriye'nin güvenliğinin sağlanmasına yönelik siyasi ve diplomatik çabalara değinen Muhammed Şahil Sudani, Suriye'deki krizin genişlemesi de dahil olmak üzere bölgedeki zorluklara karşı Arap-İslam ülkelerine ortak duruş için koordinasyon çağrısında bulundu. Irak'ın batı komşusu Suriye'de Beşar Esad hükümetinin devrilmesinden ve Tahrir el-Şam terör örgütünün Suriye'de yükselişinden bu yana Irak sınırlarının dışındaki güvenlik durumu gerginleşti. Siyonist rejimin başbakanı dün yaptığı konuşmada, İran ekseninin hala mevcut olduğunu ve sahaya daha da kuvvetli şekilde girdiğini söyledi. El Alem kanalının haberine göre Benjamin Netanyahu, İran'ın doğrudan ya da vekilleri aracılığıyla bizim için en büyük tehdit olduğu yıllardır biliyoruz açıklamasında bulundu. Siyonist rejimin başbakanı, İran tehdidi hala devam ediyor ve bundan sonraki olaylara da hazır olacağız diyerek, İran'ın eksenini güçlü bir şekilde vurmaya çalıştık ama bu eksen hala ayakta ve sahaya daha kuvvetli girdi diye ekledi. Batı Şeria'daki antisyonist operasyonlara değinen Kassam Tugayları sözcüsü, Filistin halkı güvende olana kadar işgalcilerin güvenliğin olmayacağını duyurdu. Sahab'ın Mehr Haber Ajansı'na naklen aktardığı haberine göre Ebu Ubeyde, pazartesi günü Batı Şeria'da Siyonistlere karşı gerçekleştirilen kahramanca operasyonu överek, cesur yiğitler Aksa Tufanı Savaşı'nın kalbinde olduklarını bir kez daha kanıtladılar ve işgalcilerin ve destekçilerin onları yenilgiye uğratmak veya Gazze'ye destek vermekten caydırmak yönündeki tüm eylem ve çabaları zaten başarısızlığa mahkumdur dedi. Kassam Tugayların sözcüsü ayrıca Siyonist düşman, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki suç ve saldırılarına devam ettiği sürece bedelini askerlerinin ve işgalci yerleşimcilerin kanıyla ağır bir şekilde ödeyeceğini ve Filistin halkı güvenliğe kavuşana kadar düşmanın güvenlikten yararlanamayacağını bilmelidir ifadesine dikkat çekti. Siyonist rejimin lideri İshak Herzog'un Batı Şeria'nın kuzeyinde Nablus ile Kalkilya arasındaki Kodomim Siyonist yerleşkesindeki diriliş operasyonuna verdiği tepkide hüzünlü ve çok acı verici sabahtı dedi. Siyonist rejimin medyası Kuzey Gazze'de Filistin direniş güçleriyle yaşanan çatışma sırasında bu rejime ait bir subayın öldüğünü ve diğer iki askerin de yaralandığını bildirdi. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Diriliş Savaşı Propaganda Merkezi'nin Siyonist rejimin medyasından alıntı yaparak Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışma sırasında Ramallah yakınındaki Siyonist yerleşim yeri Ayli'den bu rejime ait bir askerin öldürüldüğünü duyurdu. Habere göre Siyonist rejimin medyası İsrail rejiminin bu askerinin Nahal Tugay'ından bölüğün komutan yardımcısı pozisyonda bulunan bir subay olduğunu belirtti. Nahal, İsrail ordusunun bir piyade tugayı ve bu rejimin Güney Komutanlığı'nın komutası altındaki Hapladan'ın 162. Zırhlı Tümeni'nin bir alt bölümüdür. Siyonist haber çevreleri Gazze halkına yönelik savaşın başlangıcından bu yana Gazze şeridinde bu rejim ordusunun 826 askerin öldürdüğünü duyurdu. El Cezire kanalı Salı sabahı Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik son saldırılarında onlarca Filistinli'nin şehit düştüğünü ve yaralandığını bildirdi. El Alem kanalının bildirdiğine göre Filistin medyası Siyonist rejim ordusunun Salı sabahı Gazze şeridinin farklı bölgelerine yönelik canice saldırılarının devam ettiğini bildirdi. El Cezire kanalı bu konuda Gazze şeridinin merkezindeki El Beriç kampındaki bir evin bombalanması sonucu çok sayıda Filistinli şehit olduğu ve yaralandığı bilgisini paylaştı. Haberin devamında Gazze şeridinin merkezindeki El Beriç kampının Siyonist rejim tarafından bombalanması sonucu 4 Filistinli şehit oldu, 13 kişi de yaralandı ifadesi yer aldı. Ve yüzlerce Filistin destekçisi Siyonist rejimin Gazze şeridinde işlediği barbarca suçları protesto etmek amacıyla dün İngiltere'nin başkenti Londra'da gösteri yaparak mazlum ve savunmasız Filistin halkına destek ve dayanışmalarını bir kez daha gösterdiler. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre bu protestoya katılan insanlar ellerinde Filistin bayrakları ve İsrail karşıtı sloganların yer aldığı pankartlar taşıyarak İngiliz parlamentosu önünde toplandılar. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerimizi dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 18'de 1403 Hicri Kameri, 6 Recep 1446 ve miladi 7 Ocak 2025 Salı. ...118 yıl önce bugün Hicri Şems'i 18'de 1285'te İran'da Gacarlar silsilesinin 5. Şahı Muzaffereddin Şah Gacar 44 yaşında 40 yıllık veliahtı ardından tahta oturmasının nihayetinde hayatını kaybetti. Onun hükümet dönemi İran toplumunda fakirlik ve fesadın had safhaya ulaşması neticesinde din alimleri liderliğindeki meşruta kıyamının başlamasına tekabül etmesiyle bu hareketin zaferiyle sonuçlanması ve Gacar Şahı'nın meşruta fermanını yayınlamasına denk geldi. Bu olayın ardından İran'da Milli Şura Meclisi'nin kurulması ve anayasa metninin tedvin edilmesi zemin hazırlanmış oldu. Muzaffereddin Şah İran halkının temel ihtiyaçlarını büyük zorluklarla temin ettiği bir dönemde Avrupa ülkelerine defalarca seferler düzenledi ve yabancı ülkelerden defalarca yüklü borçlar ve krediler aldı ve bu yüzden İran'ın çeşitli ülkeleri ağır borç altına girmesine neden oldu. O tahta oturduğu dönemlerde yabancı ülkelere geniş imtiyazlar verdi. Muzaffereddin Şah'ın ardından onun büyük oğlu Muhammed Ali Mirza tahta oturdu ve İran'da yeni istibdat ve diktatörlük dönemi de başlamış oldu. ...104 yıl önce bugün Hicri Şems'i 18'de 1299'da İran'ın Meşruta Hareketi dini liderlerinden Ayetullah Seyyid Muhammed Tabatabai vefat etti. Tütün ambargosu olayından sonra Mizrahi Şirazi'nin temsilcisi olarak Tahran kentine giden Seyyid Muhammed halkı aydınlatmaya çalıştı. Bir süre sonra Ayetullah Behbahani'nin hükümet ile mücadele edilmesine yönelik davetini kabul eden Seyyid Muhammed hükümetin eylemlerine itiraz amacıyla Hazreti Abdullah Zeyn Türbesi'nde halkla birlikte oturma eylemi düzenledi. Ayetullah Tabatabai'nin faaliyetleri Merve kadar yayıldı. Öyle ki İran'da Meşruta İnkılabı'nın önde gelen liderlerinden birine dönüştü. Muhammed Ali Şah'ın tahta oturması ve meclisin topa tutulmasından sonra Meşhed kentine gitti ve Tahran'ın fethedilmesinden sonra bu kente gitti. Rus ve İngiliz güçlerinin İran topraklarına girmeleri ve Birinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'ye gitti ve 6 ay sonra İran'a geri döndü. ...18 yıl önce bugün Hicri Şems'i 18'de 1385'te İranlı ünlü araştırmacı ve tarihçi Hüccetül İslam Ali Devani vefat etti. Hicri Şems'i 1308'de İran'ın güney kentlerinden Kazerun'da dünyaya gelen Devani, 14 yaşında İslami bilimleri öğrenmek için Irak'taki Kutsal Necef'e şefe gitti ve 5 yıldan sonra İran'a geri döndü. Kutsal Kum kentinde Ayetullah Borucer'de ve İmam Hümeyni'nin nezdinde dersler öğrenen Üstad Devani nihayet işrat makamına ulaştı. ...9 yıl önce bugün Hicri Şems'i 18'de 1394'te İran'ın ilk mikroskobik el cerrahi, uluslararası tıp alanının ünlü ve tanınmış bilim adamı Dr. Seyyid Cemal Sadat Guşe vefat etti. Dr. Guşe Hicri Şems'i 1309'da Tahran'da doğdu ve plastik, rekonstrüktif ve yanık cerrahisi ile rekonstrüktif el cerrahisi dallarında yan dal uzmanlığı ve tıp alanında doktorası vardı. Aynı zamanda İran Tıp Bilimleri Akademisi'nin onursal üyesiydi ve yaşamı boyunca çeşitli tıbbi görevlerde bulundu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
ÖTV KDV'yi düşürmezsen enflasyon düşmez.
Aydınlık.
HTŞ İsrail'in yolunu açıyor.
ve karar.
Depremzedeleri isyan ettiren karar, 51 kişinin öldüğü binaların müteahhidi tahliye edildi.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Esfender Korkmaz 5 Ocak tarihli Yeni Çağ gazetesinde enflasyonun ekonomik maliyeti neden yüksek başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. 2024 yıllık TÜFE oranı %44,38 ve 12 aylık ortalama TÜFE oranı da %58,51 oldu. Aritmetik olarak enflasyon artarken 12 aylık ortalama TÜFE oranı daha düşük enflasyon düşerken 12 aylık ortalama TÜFE oranı daha yüksek çıkar. 2025 Ocak ayında kira artışları 12 aylık ortalama olan %58,51 oranına göre yapılacaktır diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İTO 2024 yılı İstanbul Geçinme Endeksindeki artış TÜİK TÜFE oranından 11 puan daha yüksek %58,51 oldu. Yaşadığımız enflasyon ve İTO enflasyona bakarsak TÜİK verileri inandırıcı olmuyor. Enflasyon her ülkede ekonomik ve sosyal maliyeti var. Fakat TÜİK verileri düşük gösterince bu maliyetler daha yüksek oluyor. Çünkü yerli ve yabancı sermaye güven duymuyor. Bu nedenle doğrudan yabancı yatırım sermayesi gelmiyor. Güven ve belirsizlik sorunu nedeniyle fizibilite yapılamıyor. Yatırım eğilimi düşüyor. Türkiye'de sabit sermaye yatırımları düşmeye başladı ve bu sene 3. çeyrekte eksi oldu. En büyük sosyal sorun ise maaş ve ücret artışlarında TÜFE'nin kriter olarak gösterilmesidir. Zira TÜFE yaşanan enflasyondan düşük kaldığı için işçi ve memurun satın alma gücü düştü. Son 5 yılda gelir dağılımı bozuldu ve yoksulluk arttı. 2024 dünya TÜFE ortalaması %7,9 oldu. Türkiye'de enflasyon düşüyor ve fakat dünya ortalaması ile bazı gelişmekte olan ülkelere göre daha çok yüksektir. Kabile devletlerini saymazsak kriz içindeki Arjantin'den sonra dünyada ikinci sıradayız. Savaş içinde olan Rusya'dan bile 2024 enflasyonu %8,9'dur.
Faruk Çakır 5 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde eğitim sistemindeki hata başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Sanayileşme yolunda ilerlemeye çalışan ülkemizin bir derdi de üniversitelerle iş dünyasının ortak çalışma yapma noktasında arzu edilen hedefe ulaşamamış olmasıdır. Çoğu defa bu mesele gündeme geldiği halde kalıcı adımlar atılmamış olması da ayrı bir derttir. Elbette bu işbirliğinin çok daha önce atılmasında fayda vardır. Zaten meslek liselerinin bir maksadı da iş dünyasının ihtiyaç duyacağı çalışanları yetiştirmek değil mi? Lise seviyesinde atılması gereken adımlar atılmadığı gibi üniversite seviyesinde de bu adımlar atılabilmiş değil diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
2024 Ekim ayında düzenlenen bir toplantıda bu mesele gündeme taşınmış ve üniversitelerin sanayiden ayrı düşünülmesinin doğru olmadığı hatırlatılmış. Sanayi için hamle yap temasıyla MÜSİAD tarafından düzenlenen panelde konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ Direktörü Profesör Doktor Hasan Mandal, üniversite sanayi işbirliğinin önemine dikkati çekerek şöyle demiş. 10 yıldır çalışmalar yapılıyor ama daha gidilecek yol var. Özellikle yakın zamanda yeşil ve dijital dönüşümle birlikte özel sektör şirketleri, sanayi kuruluşları konuya bu süreci fırsat alanına dönüştürme bakış açısıyla bakıyor. Kalkınma Planı 2024-2028 arasında yeşil ve dijital dönüşümü merkeze aldı. Özel sektörde buna direnmekten daha çok fırsat alanına dönüştürmek olarak bakıyor. Birlikte iş yapmada yeni modellere ihtiyacımız var. Birlikte iş yapmaya daha yakın olacağımız dönemindeyiz. Aynı toplantıda konuşan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir ise Türkiye'de otomasyonun giderek arttığını belirterek şu anda %20'ye yaklaşan bir otomasyon oranı var genel olarak. 2030'larda %25'i aşacağız. Dünya ortalamasının biraz altındayız ama sektörlerin gelişimi de önemli. Her sektörün kendine göre otomasyon seviyesi var. Yapay zeka, dijitalizasyon ve robotlaşmayı bir araya getirdiğinizde tam otomasyona gidiyoruz. Bunun da her sektörde kendi ölçeğinde bir uygulaması var şeklinde konuşmuş. Bu süreçte mesleki eğitime çok daha fazla önem verilmesi gerektiğini hatırlatan Demir, ayrıca mesleki eğitimin geleceğin teknolojilerine ve üretim yönetimlerine göre verilmesi gerektiğini de ayrıca not etmiş. Gerek üniversite ve gerekse sanayi sektörünün temsilcileri umumiyetle üniversiteler ile sanayiciler işbirliği yapsın anlamında tespitlerde bulunduğuna göre niçin bu arzu yerine getirilmiyor? Tabii ki bu ihtiyaç bugünün meselesi de değil. Biz bile ihtiyar olduk ve bu sözleri gençlik yıllarımızda da duyardık. Sadece bu mesele için ayrı ve özel toplantılar, kongreler, paneller ve araştırmalar yapılsa değer. Türkiye her türlü israftan ve elbette insan israfından da bir an önce geri adım atmalıdır. Okullardan mezun olanların iş bulamadığı bir sistem gerçekten de hatalı bir sistem değil mi?
Tahran Radyosu.
İrfan Hüseyin Yıldız 5 Ocak tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Ekonomide Öngörüler başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Türkiye ekonomisi 2024 yılını enflasyonun yarattığı sonuçların bedellerini ödeyerek geçirdi. Gelir ve servet dağılımında büyüyen eşitsizlikler, derinleşen yoksulluk ve vergilendirme adaletsizlikleri en çok çalışanları, emeklileri ve dar gelirlileri vurdu. Bu olumsuzlukların bu yılda devam edeceği anlaşılıyor. Sıkı para politikası tedbirleriyle 2024 yılında kurlar, cari denge, Merkez Bankası brüt rezervleri ve benzeri önemli makro parametrelerde nispi iyileşmeler elde edildiğini söyleyebiliriz. Ancak başta enflasyon olmak üzere nitelikli büyüme ve istihdam gibi birçok hedefin uzağında bulunuyoruz diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
IMF ve OECD gibi uluslararası kuruluşların değerlendirmelerine göre dünya ekonomisinde 2025 yılı 2024 yılından daha iyi olmayacaktır. 2024'ün küresel büyümesini %3.2 olarak tahmin eden bu kuruluşlar, 2025 yılı içinde %3.2 oranında bir büyüme öngörüsünde bulunuyorlar. 2024 yılında dünyadaki ekonomik büyümenin %60'tan fazlası ağırlıklı olarak Asya ekonomileri üzerinden gerçekleşmiştir. Bu durumun 2025 yılında da sürmesi beklenmekle beraber ağırlığın bir miktar merkez değiştirmesi bekleniyor. 2025 yılında Çin ve Hindistan için sırasıyla %5 ve %7 olarak öngörülen büyüme oranlarının yarımşar puan düşeceği tahmin ediliyor. Bölgede sadece Japonya'da devletin ekonomiyi canlandırabilecek biçimde harcamaları artırma olasılığı bulunuyor. Türkiye ekonomisinin 2024 yılı büyümesinin yılın son çeyreğinde beklenen zayıf performansına bağlı olarak %2,5'un altına inme olasılığı ortaya çıkmıştır. Türkiye ekonomisinin 2025'e yönelik hedefleri yılın son çeyreğinde açıklanan orta vadeli programda OVP'de yer almaktadır. OVP'de 2025 yılı reel gayri safi yurt içi hasıla büyüme hedefi %4 olarak belirlenmiş olmasına karşın IMF bu oranı %2.7, Dünya Bankası %2.6
ve OECD ise %2.6 olarak öngörmektedir. Finansmana erişim zorlukları ve maliyetleri nedeniyle bizim 2025 yılı büyüme tahminimiz %2,5-3 aralığındadır. Türkiye'nin 2024 yılı sonu enflasyon TÜFE rakamı %44,38, Aralık ayı %1,03 olarak ilan edildi. OVP'de 2025 yıl sonu enflasyon tahmini %17,5 iken Merkez Bankası %21 olarak öngörmektedir. IMF Türkiye'nin 2025 yıl sonu enflasyon oranını %24, OECD ise %30,7 olarak öngörmektedir. Bizim 2025 yılı için enflasyon öngörümüz %30-35 aralığındadır. Çünkü yılın ilk çeyreğinde özellikle kamunun belirlediği fiyatların enflasyona etkisi yüksek olacaktır. Ayrıca enflasyonda beklentilerin henüz kırılamamış olması ve TÜİK'in tartışmalı enflasyon hesaplamaları diğer önemli riskler olarak durmaktadır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Allah'a emanet olun.
İran Radyo Podcast. Komali ve Demokratlar, Kürdistan ve Batı İran'da birçok cinayet işleyen terörist ve ayrılıkçı gruplardı. Biz de bugün bu podcast'te sizlere özgür ruhlu genç Emir Saidzade'nin hayatı ve katlandığı işkence ve acılardan bahsetmek istiyoruz. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Kürtler Vatanını Satmaz isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün de önceki sohbetlerimizin devamı olarak İranlı Kürt genç Emir Saidzade'nin yaşam hikayesinden bahsetmeye devam edeceğiz. Önceki sohbetlerimizde Said'in tüm çabalarına rağmen demokrat terör grubunun hapishanesinden kaçmayı başaramadığını ve çok ağır işkencelere tabi tutulduğunu belirtmiştik. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Öncelikle bazı kelimelerin anlamlarını belirtmekte fayda vardır. Demokrat Peşmerge, İran Demokrat Partisi'nin silahlı kuvvetleri Katyusha, ilk kunda motorlu toplardan biri olarak kabul edilen bir silah türü. Dole Bedran, Kriskan yakınındaki bir bölge. Kriskan, Irak Kürdistan'ındaki bir bölgenin adı. Bituş, İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinin Serde şehrinde bir köy. Dize Kalesi, Irak Kürdistan'ında bir şehir. Behme, Irak'ta bir bölgenin ismidir. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Said'in annesi Gence yakınlarından birkaç kişiyle beraber ayda bir, iki kez Said'i ziyaret ediyordu. Her defasında Said'i görmeye gittiklerinde Said'in eşi Sueda tedirgin ve büyük sabırsızlıkla onların geri dönmesine durumunun iyi olduğu haberi almayı bekliyordu. Bir gün Said'i idam edecekleri söylentilerine yayıyorlardı. Hatta bazıları söylentilere ve dedikoduları körükleyerek demokratın Said'i serbest bırakması mümkün değil diyorlardı. Her ne kadar devrim muhafızları Said'in ailesine onun serbest bırakılması için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına dair güvence vermiş olsalar da bu haber ve söylentiler Said'in ailesini oldukça endişelendirmişti. Bu durumda Said'in annesi ve eşi, demokratların yakınları ve tanıdıklarından onlarca kişinin evine giderek Said'in idam edilmemesi için yalvarıp yakarıyorlardı. Demokratlardan her gün Said ile ilgili yeni haberler geliyordu. Bir gün onu idam edecekleri söylentileri, ertesi gün 5 yıl hapiste kalması gerektiği söylentileri kulaktan kulağa duyuluyordu. Günler Said ve ailesi için çok zor koşullarda geçiyordu. Bir gün Said hava almakla meşgulken birden hapishanenin çevresinde dolaşan ürkek ve korku içinde eserleri seyretmekte olan 7-8 yaşlarında bir erkek çocuğunu fark eder. O sırada esirlerden biri, "Kalk Said, bu senin oğlun Rıza değil mi?" diye sorar. Said dikkatlice baktığında gerçekten de oğlu Rıza olduğunu fark eder. Koşarak ona sarılır, öpüp koklamak ister ama o tam o sırada hapishane görevlisi küfürler savurarak vahşice gelip çocuğu Said'den ayırır. Said şaşkınlık içinde oğlunun oraya nasıl geldiğini düşünürken birden eşi Sueda'nın oğlu ile birlikte onu görmeye gelmiş olabileceği fakat eşine izin vermeyip yalnızca oğlu Rıza'nın birkaç dakika içeri girmesine izin verdiklerini anlar. Demokratlar her defasında muhtelif bahanelerle esirlerden birini idam ediyor ve cesetlerin çoğunu köpeklere ve vahşi hayvanlara yem ediyorlar. Birçoğu geceye getirilip ertesi akşam infaz alanına götürülüyor ve orada kurşuna diziliyordu. Ardından hapishaneye yeni gelen kişinin idam edildiği haberi yayılırdı. Bu acı ve zor günlerden birinde akşam üzeri peşmergelerden biri Said'in yanına giderek alaycı bir tavırla sırıtarak "Eşin burada, yarın onunla görüşürsün" dedi. Gecenin sonunda yine aynı peşmerge Said'i tekrar çağırıyor ve şöyle diyor. "Vay canına, çok güzel bir karın varmış. O güzel kadının sesin karın olması yazık değil mi? Sen onun kocası olmayı hak etmiyorsun." Said bu sözleri duyunca öfkeden delirecek gibi olur. Kendi kendine çaresizce Sueda'nın başına bir şey gelirse hapishane hayatına ve acısına nasıl katlanacağını söyleyip durur. Ertesi sabah Sueda Said ile görüşmeye geldi. Said'in morali pek iyi değildi. Bitkin ve üzgün bir şekilde Sueda'ya "Dün gece neredeydin? Bir daha sakın beni ziyarete gelme. Cesedimiz kurtlara, kuşlara, sırtlanlara yem olsa dahi bir daha asla beni ziyarete gelme. Dün geceden beri benim neler yaşadığımı bilemezsin. Meraktan öldüm, canımdan can çıktı" dedi. Sueda neden ne oldu ki diye sorar. Said, Sueda'ya demokrat peşmergenin söylediklerini anlatır. Sueda da "Merak etme Said'ciğim, canım pahasına olsa da yine bu alçakların yan gözle bakmalarına müsaade etmem. Dün gece soğukta ve karın altında buraya gelebilmek için saatlerce yürüdük" diye cevap verir. Said'in gözlerinden yaşlar akmaya başlar ve şöyle der. "Allah sizleri korusun. Sueda, çocukları önce Allah'a, sonra da sana emanet ediyorum. Eğer idam edilirsem, bil ki vatanım ve inançların uğruna şehit edildim. Defalarca, milyarlarca dolarlık teklifler aldım. Ama yine de toprağıma ve ülkeme ihanet etmeyi kabul etmedim. Bir gün Amerikan uçakları gruplar halinde gelir ve hapishanenin üzerinde alçak irtifada manevra yapar. Demokratların savunması onlara ateş etmeye başlar ve Amerikalıların şiddetli itirazlarına neden olur. O günden sonra demokratik güçler bir daha fantom uçaklara ateş etmeye cesaret edemediler. Birkaç gün sonra birkaç fantom uçak gelip Chris Khan Golan'ın semalarında uçtu. Said ve diğer tutuklu arkadaşı bunun İran uçaklarının sesi olduğunu anladılar. Birkaç dakika sonra partinin siyasi ofis binasına bir top isabet eder ve bina duman ve ateş ile birlikte çöküverir. Topçular yeldeşkeyi nokta nokta vuruyor ve hapishaneye tek bir kurşun bile isabet etmiyor. 40'a yakın katyuşa, Bedran ve Chris Khan'ın Mokar ve Dule bölgesine hedef alır. Bölge tahrip edilir ancak cezaevine kurşun isabet etmez. Demokrat muhafızlar telsizlerini, RPG'lerini ve silahlarını bırakıp kaçmaya başlarlar. Said ve diğer esirler artık hapisten kaçabilirler. Ancak topçuların hedefi olmaktan korkuyorlar. Onlar artık İran ve devrim muhafızları güçlerinin hapishaneye saldırmayacağından emin oldukları için orada kalıp demokrat güçlerinin kaçmalarını beklediler. Dole Bedran bir arabanın vadiye zorlukla girebildiği kayalık ve oyuk bir vadidir. Çevresi dağ keçilerinin ve kuşların geçemeyeceği kadar yüksek kayalarla kaplı olmasına rağmen İran ordu güçleri burayı nokta nokta vurup siperlerini yerle bir ettiler. Bu operasyon, Chris Khan bölgesi halkının geniş çaplı protestolarına sebep oldu ve demokratlara itiraz ederek halkın güvenliğinin bozulmaması için bölgeyi terk etmelerini istediler. Demokratlar, bölgeyi güvensiz hale getiren biz değil İran hükümetidir, dediler. Ancak insanlar, İran hükümetinin Irak halkı ile hiçbir sorunu ve düşmanlığının olmadığını ve eğer demokratlar karargahlarını oradan taşırsa İran hükümetinin sivil Irak halkı ile hiçbir işi olmayacağına inanıyordu. Halk, demokratların bölgenin asayiş ve huzurunu bozduğunda ve halkın tarım arazilerine el koyduğuna inanıyor. İran hükümeti, Chris Khan bölgesi sakinlerine bölgenin güvenli olmasını istiyorsanız, teröristleri ve İran karşıtı grupları mülklerinizden uzaklaştırın mesajı gönderdiler. İnsanlar da demokratların genel merkezine RPG'ler ve silahlarla saldırıp ateşe verdiler. Böylece demokratlar yerlerinden edildiler. Said ve diğer esirler demokratlarla birlikte türlü zorluklara rağmen Behme bölgesine girip orada geçici bir barınma yeri buldular. Ancak İran füzeleri de tüm Behme bölgesini ateş yağmuruna tutar ve demokratların oraya yerleşmelerine engel olur ve sonuçta oradan da kaçarak kamyon ve minibüsle Sancak'a doğru giderler. Sancak Erbil ile Süleymaniye arasında yer almaktadır. Orada duvarları onarılarak demokratların hapishanesine dönüştürülen bir tavuk çiftliği vardır. Erzak ve gıda eksikliği esirlerin fiziksel açıdan aşırı derece zayıflamasına neden olmuştur. ancak demokratların yiyecekleri kaliteli ve besleyici gıdalardır. Ama ne yazık ki esirler bundan nasibini alamıyor. Onlar açlık ve susuzluğun yanı sıra türlü işkence, baskı ve zorluklara da maruz kalıyorlar. Esaret gün geçtikçe daha zor ve tahammül edilemez hale geliyor. Evet, Hicri 1374 yılı ve savaş çoktan son bulmuş. Sahiden esaretinden 4 yıldan fazla bir zaman geçmişti. Demokrat Said'i İran hapishanesindeki adamlarıyla tak etmesi başaramamış ve Said'in burada kalması artık onların işine yaramıyordu. Said yaşadıklarını, tüm acı ve zorluklarını elindeki günlüğüne yazıyor. Zihninden neredeyse silinmekte olan çocuklarının resmini hayal gücünden yararlanarak çizmeye çalışıyor. Ve kendi kendine şöyle diyor. Kaderimde çocuklarımın çocukluğunu ve büyüdüğünü görmemek varmış. Komele'ye yakalanıp 2 yıl sonra serbest bırakıldığımda çocuklarım beni tanıyamadı. Sürekli yurt dışı görevlerde ve kutsal savunma cephelerindeydim. Kardeşlerim Şehit Mustafa ve Ali'yi çok üzülüyorum. Akıbetin ne olacak bilmiyorum. Demokratlar yıllarca süren esaretin ardından Hicri 1374 yılında Said'i serbest bıraktılar. Devrim muhafızları Said'in ailesine onun serbest bırakıldığını ve Bituş köyünde olduğunu bildirirler. Yıllar sonra Said İran'a gelir. Yaşlı gözlerle secdeye kapanıp toprağını öpüp Allah'a şükreder. Şimdi sabırsızlıkta ailesinin Bituş'a gelmesini bekliyor. Onlarca araba geliyor ve her haftada coşku ve kutlama havası hakim. Birlikte serdeşe giderler. İran'ın devrim muhafızları güçleri, istihbarat ve askeri birimleri Said'i özel bir saygıyla karşılar. Bütün cadde ve sokaklar süslenmiş ve her yer insanlarla dolup taşıyor. Said'in gözleri kalabalığın arasında eşi Sueda'yı arıyor. Birden kalabalığın arasında Sueda koşarak gelip eşine sarılıp sevinç gözyaşları dökmeye başlar. Said serbest bırakıldıktan sonra İslam Cumhuriyeti'ne olan bağlılığını kanıtlamak için Dizli Kalesi'ndeki Demokrat Karargahı'na karşı bir operasyon düzenledi. Operasyonun ardından Ramazan Karargahı, Devrim Muhafızları ve Polis Teşkilatı Dizli Kalesi operasyonunu hangi grup tarafından düzenlendiğini de araştırır. Ancak bir süre sonra Said ile konuştuktan sonra operasyonun Said ile arkadaşı tarafından yapıldığını fark eder. Said esareti sırasında terör gruplarından topladığı tüm bilgileri İran kuvvetlerine verir ve tekrar İran kuvvetleri ile işbirliği yapar. Ancak bu defa Sueda ona engel olur ve şöyle der. 4 aylık Leyla'yı kollarında yalnız bırakıp Komile'ye esir düştün. 1 yaşındaki Mina'yı da bırakıp demokratların esiri oldun. Ben hiçbir zaman senin savaş cephesine gitmene engel olmadım. Sürekli tehlike altındaydın. Çocuklar nasıl büyüdü anlayamadın. Bir daha esir olmana dayanamayız. Artık bundan sonra huzurlu ve stresten uzak şekilde çocuklarla vakit geçir. Said bir yere yakın bir süre işçilikle uğraştı. Ardından savaş gazileri işlerinden sorumlu kurumun genelgesiyle ilkokul öğretmenliği görevine başladı. Uzun yıllar öğretmenlik yapan Said, sonunda Hicri 1400 yılında esaret sırasında maruz kaldığı işkenceler ve savaş yıllarında kimyasal bombalama sonucu akciğerinde oluşan ciddi hasar nedeniyle hayatını kaybedip şehit oldu. Evet arkadaşlar, Kürtler Vatanını Satmaz isimli podcast'in sonuna gelmiş bulunuyoruz. İranlı Kürt genç ve savaş gazisi Emil Sayzade'nin acılı yaşam hikayesini sizlere aktardık. O, İmam Hümeyni Mektebi'nin öğrencilerinden olup tıpkı diğer mücadeleciler gibi savaş meydanında hak cephesinde batıla karşı canla başla savaşıp ülkesini ve toprağını düşmanlara satmamak için mücadele vermiştir. Bu konu tıpkı savaş ve mücadele yıllarında olduğu gibi emekli olduğunda bile İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı terör gruplarının ona karşı kin beslemesi ve tehdit etmesine neden olmuştu. Sohbetimizin sonunda saydığın konuşmalarından bazılarını dinleyelim. Kürtler vatanlarını satmazlar. Ben Kürt olmaktan gurur duyuyorum ve İran'ın toprak bütünlüğüne saygı duyan İranlı Kürtleri savunuyor ve destekliyorum. Şehit Çemran, Şehit Bakırı, Şehit Burucerdi, Şehit Seyyid Şirazi gibi büyük insanlarla birlikte olup onlara hizmet etmekten gurur duyuyorum. Hepsinin askeri oldum, esir oldum ama teslim olmadım. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya dek Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semabedin olan İslam'ın yüce talimleri ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yeni İslam'ın namaz, oruç, hac, cihad gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz.
Tevhid üzerine başladığımız sohbetimizin devamında bugün yaratılışın azametini yansıtan bir başka sayfaya geçiyor. Böylece daha fazla hakikatleri idrak etmeye çalışıyoruz. Bu kez sizlere hayvanlar aleminden bahsederek bu mahlukların yaşamında bazı şaşırtıcı özellikleri ele almak istiyoruz. Yeryüzünde türlü hayvanlar yaşıyor. Her biri doğa alemini kendilerine göre etkiliyor, varlık aleminde rol ifa ediyor. Hayvanlar aleminin şaşırtan sırları ile tanışmak, bizleri Yüce Allah'ın yaratılışta tedbirlerini ve gücünü düşünmeye yönlendiriyor. Gerçekte hayvanlar alemi o kadar sırlar ve bilinmeyenlerle doludur ki, şimdiye kadar bu bağlamda binlerce kitap ve makale yazılmasına karşın bilim adamları bu alanda birçok bilinmeyenin çözülmeyi beklediğini belirtiyor.
Hayvanların alemi üzerinde biraz düşündüğümüzde bu canlı mahlukların her biri hayatı boyunca belli bir program çerçevesinde yaşadığını ve gelişini fark ederiz. Denizlerde ve okyanuslarda yaşayan balıklar ve devasa balinalar, gökte uçan güzel kuşlar, türlü memeli hayvanlar ve hatta çok küçük canlı türleri hepsi özel kanunlar çerçevesinde gelişiyor ve tekamüle eriyor. İşin de ilginç tarafı şu ki bilge ve hikmetli Allah her bir hayvan için belli güç ve içgüdüler mukadder buyurmuştur. Öyle ki bu hayvanlar yaşam sürecinin çeşitli aşamalarında varlıklarını koruyor ve bunun için gerekli olan şartları hazırlamaya çalışıyor.
Hayvanlar içgüdüleri sayesinde nasıl yaşamaları gerektiğini, kendilerine nasıl bir yuva kurmaları gerektiğini, yavrularını nasıl büyütmeleri gerektiğini çok iyi biliyor. Hayvanlar düşmanlarını da ve saldırı ve savunma tekniklerini de çok iyi biliyor. Yüce Allah yeryüzünde o kadar bol nimet yerleştirmiştir ki burada yaşayan bütün mahluklar için yetiyor. Öyle ki en zayıf hayvan, en güçlü olan hayvan kadar yaşamını sürdürmek için doğanın geniş sofrasından kendine yeten nimetlerden yararlanabiliyor.
Hayvanların tehditlere karşı tepkileri ve savunma mekanizmaları gerçekten şaşırtıcıdır. Hayvanlar aleminde savunma bağlamında çeşitli taktikler dikkat çekiyor. Bazı hayvanlar tehlike ile karşılaştıklarında renklerini değiştirirken bazıları şekil değiştiriyor. Bazı hayvanlar gövde gösterisi yaparak rakibini korkutmaya, böylece kendilerini korumaya çalışıyor. Bazı hayvanlar saklanmada çok ustadır ve bazıları da çok hızlıdır ve düşmanın elinden hızla kaçar. İşin ilginç tarafı her hayvanın savunma sistemi, fiziksel yapısı ve özelliklerine uygun olmasıdır. Gerçekten Yüce Allah yeryüzünde yaşayan bunca hayvan için yaşamlarını sürdürmeleri bağlamında öylesine ilginç mekanizmalar geliştirmiştir ki, her hayvan kendi fiziki şartlarına ve yaşadığı ortama göre bekasını sürdürebilmektedir. Bunca şaşırtıcı özellik Câsiye suresinin 4. ayetini akıllara getiriyor. Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın yeryüzünde yaydığı canlılarda kesin olarak inanan bir toplum için ibret verici işaretler vardır.
Tahran Radyosu.
Yüce Allah'ın bir ayeti de hayvanların yaratılışında dengeyi korumasıdır. Örneğin akbabalar yırtıcı ve etle beslenen hayvanlardır. Aynı zamanda uzun ömürlüdür. Eğer bu kuşların üreme hızı kargalar ve serçeler gibi fazla olsaydı, kuşkusuz başka canlı türlerinin bekası tehlikeye girerdi. Ancak Yüce Allah'ın tedbiriyle akbabaların üreme hızı yavaşlatılmıştır. Yine eğer kurt ve aslan gibi yırtıcı hayvanların nüfusu inek ve koyun gibi hayvanlar kadar olsaydı, kısa sürede yeryüzünde ne kadar canlı varsa kökünü kuruturdu.
Sohbetimizde bir başka örnekle de devam etmek istiyoruz. Bilindiği üzere sinek her yumurtlamada yüz binlerce yumurtlar fakat ömrü 2 haftadan daha fazla sürmez. Oysa eğer sinek birkaç yıl yaşasaydı dünyanın her tarafını sinek kaplar ve ortam başka hayvanlar ve insan içinde yaşanmaz hale gelirdi. Bu tür dengelere doğada çok rastlanır. Böylece her hayvan türünün nüfusu doğaya uygun ve hesaplıdır. Hayvanlar aleminde bunca şaşırtıcı özellik varlık aleminin bilge ve hikmetli bir yaratan tarafından yaratıldığını ve yöneltildiğini de ortaya koyar.
Hayvanlar aleminde bir başka ilginç mahluk bal arısıdır. Bu küçük ama çalışkan ve yararlı haşere, Yüce Allah'ın hikmet ve yaratıcı gücünün ufak bir örneğidir. Bal arısının yaşamı harikulade ve şaşırtıcı yönleriyle bilinir. Bu küçük yaratık oldukça düzenli yaşar. Fevkalade akıllı davranır, asla yorulmaz. Bal arıları doğanın kanununa tabidir. Asla bu sınırı aşmaz. Bu yüzden haşireleri inceleyen bilim adamları bal arılarının yaşamına hakim olan bu düzenin nereden kaynaklandığını ve hangi protokole göre bal arısı tarafından uygulandığı karşısında şaşkındır. Şimdi bal arısının dünyasını ayak basmadan önce Kur'an-ı Kerim'in bu haşere hakkında Nahl suresinin 68 ve 69. ayetlerinde neler anlattığına şöyle bir göz atalım. Ayetler şöyle buyurmakta. Rabbin bal arısına dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler, kovanlar edin. Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yayılım yollarına gir diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet, bal çıkar gibi, onda insanlar için şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır.
Bu ayetten de anlaşıldığı üzere Kur'an-ı Kerim bal arısının şaşırtıcı amelleri ilahi ilhamdan kaynaklandığını beyan ediyor ve bunun düşünce ehli olanlar için Yüce Allah'ın ayetlerinden biri saydığını vurguluyor. Eğer bal arısının yaşamı üzerinde iyice düşünecek olursak Kur'an-ı Kerim'in bu sözünün anlamını da daha iyi anlarız. İlk ayete göre bal arısının ilk görevi kendisine bir yuva yapmaktır. Herhalde hepiniz bal arısının altıgen yuvalarını yakından görmüşsünüzdür. Bu yuvalar büyük bir mühendislik anlayışı ile inşa edilmiştir. Yuvalar gayet düzgün bir şekilde ve aynı açılara uyularak inşa edilir. Bal arılarının yuvası altıgendir. Uzmanlar bu özelliğin yuvayı sağlam yaptığını ve en az materyal ve malzeme ile en çok alan yaratıldığını beyan eder. Üstelik bu yuvalar bal arısının vücuduna ve faaliyet hacmine de uygundur.
Bal arılar arasında müthiş bir iş paylaşımı söz konusudur. Petek'in kraliçesinin görevi yumurtlamaktır. Kraliçenin cüssesi diğer arılara nazaran daha iridir ve çok özel bir koruma sahiptir. Bazı bal arılarının görevi peteğin sıcaklığını dengeli tutmaktır. Bazıları da peteği onarmakla yükümlüdür. Çiçeklerin nektarını veya bal özünü toplayan arılar petekten ayrılır ve her biri belli çiçek çeşidini aramaya başlar. Bu arılar çiçeklerin nektarını veya tatlı suyunu vücutlarına çeker. Burası adeta küçük bir kimya fabrikası gibidir. Çiçeklerin tatlı suyu burada türlü kimyasal reaksiyonların ardından bala dönüşür. Daha sonra bu arılar ürettikleri balı vücutlarının dışına çıkarır. Bu arada bal arısı hangi çiçeğin veya meyvenin üzerinde oturmuş olmasına göre balın rengi de değişim gösterir.
Bilindiği üzere doğada bulunan bazı bitkilerin veya çiçeklerin ilaç özelliği vardır ve insanlar için yararlıdır. Bilim adamları araştırmalarında bal arıları bal yaparken üzerine kondukları bitkilerin ilaç özelliklerini de bala transfer ettikleri sonucuna varmıştır. Bu yüzden bal aslında birçok bitkinin de ilaç özelliğini de içerir. Bal oldukça neşelendiren ve güç veren bir besin maddesidir. Bal çok çabuk vücutta kan tarafından cezbedilir ve sindirim sistemini korur. Bal vücudun metabolizmasına hızlı bir şekilde karıştığından çabuk enerjiye dönüşür ve zayıf vücutlara da yararlıdır.
Bal arılarının yaşamında önemli bir ilke bu küçük hayvanların temizliğe verdiği büyük önemdir. Öyle ki bal arıları hiçbir zaman pisliklerin üzerine konmaz ve eğer herhangi biri yanlışlıkla kirli bir yere konduysa peteğe dönüşünde peteği koruyan arılarca önlenir, hatta bazen pisliğe bulaşan arı öldürülür. Bu yüzden bal arılarının bazılarının görevi peteğin temizliğini korumaktır.
Genel bir değerlendirmede bal arısının hem mühendislik bakımından yuva yapımında müthiş bir yeteneği olduğu ve hem şifa dağıtan bal gibi bir besin maddesini üreten bir fabrika olduğu ve hem konumunu tespit ederek yuvasını bulmakta korkunç bir güç olduğu ve tüm bunların yanında fevkalade temiz, düzenli ve çalışkan bir mahluk olduğu söylenebilir. Ancak tüm bunlara karşın bizlerin bu çalışkan hayvan ile ilgili bildiklerimiz çok azdır. Nitekim ünlü haşere bilimcisi Maurice Maeterlinck, bal arılarının bin sırrının birini bile bilmediklerini itiraf etti. Gerçekten bal arısının yaşamında hakim olan düzen nereden kaynaklanıyor ve insan bunu düşününce nasıl bir sonuca ulaşır? Kuşkusuz tüm bunlar varlık alemini tedbirli, bilge ve hikmet sahibi biri tarafından yaratıldığını ve yönettiğini de ortaya koymaktadır.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğiniz gibi ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.ilip.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram hesabımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Muhterem dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslami Kalab rehberi Ayetullah Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi üretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Hamine'yi maddi ve manevi günahların sonuçlarını açıklıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamine'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. İnsanın işlediği günahlar, bu çeşitli ihlaller, şehvet ve dünya sevdası ve dünya malı için hırs ve tamahkarlık ve dünya makamına sarılmak ve insanın elindeki mal varlıklarında bencil olmak ve haset ve hırs ve gazap olan işler kesinlikle insan vücuduna iki etkisi olacaktır. Bir etkisi manevidir ki ruhu maneviyattan uzaklaştırır, nuraniyetten çıkarır, maneviyatı insanda zayıflatır ve ilahi rahmetin yolunu insana kapatır. Bir diğer etkisi sosyal mücadele sahnesindedir. Yaşam hareketinin azim ve direniş ve insan iradesinde iktidarın gösterilmesi gereken yerde bu günahlar insanın yakasına yapışır ve eğer bu zafiyeti telafi edecek başka sebep olmazsa insanı ayaktan düşürür. Muhterem dinleyiciler, İslami Kalab rehberi Ayetullah Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi üretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, bir İtalyan gazetecinin İran'da tutuklanması ile bir İran vatandaşının İtalya'da tutuklanması arasında herhangi bir bağlantının varlığını tekzip etti. Trump, İran vatandaşının iadesini askıya almayı kabul etti. İran Moskova Büyükelçisi Celali, Pezeşkiyan'ın Moskova gezisinin tarihi bir olay olacağını belirtti. Avrupa, İran'la yeni anlaşma planını duyurdu. İran Saipa kadın futsal takımının baş antrenörünün adı dünyanın en iyi 10 antrenörünün arasında yer aldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, fiyatların artışı fırsatçılıktan kaynaklanıyor dedi. Irak Başbakanı, bu ülkenin ordusu teröre ve güvenlik tehditlerine karşı güçlü bir duvar olduğunu söyledi. Siyonist rejim başbakanı dün yaptığı açıklamada İran ekserinin hala mevcut olduğunu ve sahaya daha da kuvvetli şekilde girdiğini söyledi. Batı Şeria'daki anti-Siyonist operasyonlara değinen Kassam Tugayları, sözcüsü Filistin milleti güvende olana kadar işgalcilerin güvenliğin olmayacağını duyurdu. Kuzey Gazze'de 3 Siyonist asker yaralanıp öldürüldü. Gazze'ye sabahın erken saatlerinde saldırı düzenlendi. Ve Londra vatandaşları mazlum ve savunmasız Filistin halkıyla dayanışma için gösteri yaptı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.700 80 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 1950 ile 21-20 arasında, kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.